Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İttiba tevhidinde İttiba tevhidinin gereklerinden delille hareket etmek ve bununla ilgili meseleleri işlemiştik. Bugün Allah izin verirse delil ile amel etmenin zıttı. Yani ittiba tevhidinin tevhidini bozan şeylerden birisi taklit haramdır maddesiyle devam edeceğiz inşallah. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullah'a taklit hakkında şöyle bir soru sorulmuş. Müslümanlar da Hristiyan ve Yahudilerin mukallit oluşu gibi mukallit iseler, Hristiyanlar ile Yahudilere nasıl cevap verilebilir? Görüşleri nasıl çürütülebilir? Müslümanların haklı olduğu ve kafirlerin de batıl üzere olduklarına kesin delil nedir ki? Böyle diyen kimse hakkında ne dersiniz diye sorulmuş. İbn Teymiye şöyle cevap veriyor. Hamd Allah'a mahsustur. Bu iddiayı ileri süren kişi bu iddiasında yalancı ve sapıktır. Çünkü kınanmış olan taklit, başkasının görüşünü delilsiz olarak kabul etmektir. Şu ayetlerde zikredildiği gibi, onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuza uyarız derler. Peki ama ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalardı mı? Yine Saffat 69-70. Ayetlerinde onlar babalarını sapıklık üzere buldular. Ama bununla birlikte kendileri de onların izlerinden koşturuyorlar buyurmuştur. Kur'an'da buna benzer pek çok ayet vardır. O halde sırf alışılageldiği gelenekleri terk etmemek için atalarının ve geçmişlerinin dinine tabi olan ve uyulması gereken hakkı terk eden kişinin bu tutumu kınanmış taklide girer. Yahudi ve Hristiyanların hatta İslam ümmetinden olup hak olmayan hususlarda şeyh ve büyüklerine tabi olan bidat ve heva ehlinin durumu budur. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve dediler ki, Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize, efendilerimize tabi olduk. Onlara uyduk da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab 66-67. Ayetler. Yani bu kimseler kendilerini büyüklerine, efendilerine, seçkinlerine tabi oldukları için sapmış olduklarını söylüyorlar. Fakat onlara tabi olmaları kendilerini bakın ateşten kurtarmamıştır. Furkan 27. ayetinde şöyle buyrulur. O gün zalim ellerini ısırıp ne olaydı? Keşke ben peygamberlerle beraber bir yol edineydim. Vah bana, ne olurdu ben falanı dost tutmasaydım. O beni bana gelen zikirden saptırdı. Zaten şeytan insanı uçuruma sürükleyip yapayalnız ve yardımcısız bırakır der. Başka ayetlerde de şöyle buyurmaktadır. İşte uyulanlar kendilerine uyanlardan uzak durdular. Azabı gördüler. Aralarındaki bütün bağlar kesildi. Uyanlar şöyle dediler. Ah keşke bir daha dünyaya gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara işledikleri bütün fiilleri hasretler yani pişmanlıklar ve üzüntüler kaynağı olarak gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. Bakara suresi 166-167. Ayetler. Mü'min suresi 47-48. Ayetlerinde ise meali ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara dediler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz şu ateşten küçük bir parçayı bizden salabilir misiniz? Büyüklük taslayanlar da dediler ki, hepimiz de onun içindeyiz. Allah kullar arasında hüküm verdi. Yani biz kendimizi kurtardık mı ki sizden azabı hafifletelim? Allah'a isyan konusunda bir yaratılmışa tabi olunanın, kınama ve azaptan payının olacağını bildiren daha başka ayetler de vardır. Allah'a ve Resulüne itaatsizlik hususunda başkasına itaat eden ya zanna tabi olmaktadır ya da hevasına. Birçoğu da her ikisine tabi olmaktadır. Hem zanna hem de hevaya. Yani burada Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın ifadelerinde baştan beri dikkat çekilmesi gereken bir iki mesele var. Başta mesela kınanmış taklit diye zikrediyor. Sanki buradan taklidin kınanmamış olanı mı var gibi mana çıkar. Burada kastettiği şey şudur. eski ilim ehlinden bazıları bu mertebeleri iki şekilde ele almışlardır. Birisi içtihat mertebesi. O işte dinin delillerinden anlayan, işin uzmanlarının yapacağı iş. Böyle olmayanlara da mukallit demişler. Böylece yani sadece tek bir isim altında müştehid olmayanları toplayınca işte kınanmış taklit ve kınanmamış taklit diye ayırmışlar. Ondan sonra taklit haram mıdır? Taklidin helal olanı, helal olmayanı mı vardır? Bunun gibi tartışmalara girmişlerdir ve taklidin caiz olanı ve caiz olmayanı diye zikretmişlerdir. Bir kısım alimler de şöyle meseleyi açıklığa kavuşturmuşlar. Burada mertebeler, kulun mertebeleri iki değil üçtür. Birisi içtihat mertebesidir. Bu farz-ı kifayedir. Yani uzmanlarının uzmanlaşacağı bir alandır. İkincisi ittiba mertebesidir. Yani bizzat delilden anlamayan kimsenin, delilden anlayan kimsenin deliline tabi olmaz. Üçüncüsü ise haram olduğunda icma olan taklit. İster avam olsun, ister başkası olsun, ilim sahibi olsun fark etmez. Herkese haramdır bu. Bu da herhangi bir şahsın görüşüne tabi olmaktır. Delilsiz görüşüne tabi olmaktır. Bunun şirk olanı da var. Şurada İbn-i Teymiye'nin son sözlerinde Allah'a isyan konusunda bir yaratılmışa tabi olmak diyor ya, kendisine Allah ve Resulü'nden bir delil ulaşmış. Bu delilin gereğiyle amel etmezse bu Allah'a bir isyandır. O delille amel etmemek için falan alimin görüşünü kendisine rehber ediniyor. İşte bu Allah korusun şirke götürür insanı. Yani kendisine hüccet ulaşmasından sonra böyle yapar. Taklidin haramlığına gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam ilim her Müslümana farzdır buyurmuştur. Pek çok tariklerden sabit olmuştur bu. İlim her Müslümana farzdır. Taklit ise ilim değildir. Yani Müslümanın ilimle hareket edebilmesi için iki şeyden birisi olmalı. Ya müştehid olacak veyahut da bir müştehidin deliline tabi olacak, görüşüne değil. Delile tabi olduğu zaman işte o haram olan taklitten kurtulmuş oluyor. Taklidin ilim olmadığında bütün İslam alimleri icma etmişlerdir. Dolayısıyla taklidi mutlak caiz gören bir kimse icmaya aykırı bir iddia ortaya atmaktadır. Müslümanların icmaya aykırı bir sapıklık iddiası ortaya atmaktadır. Devam edelim İbn Teymiye'nin sözlerine. Müşriklerle Yahudi ve Hristiyan gibi ehli kitap ile bu ümmetten bidat ve fucur ehli olanlar bunlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatsizlik edenlerin durumu budur. Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Necm suresi 23. ayet. Onlar sizin babalarınızın ilah diye isimlendirdiğiniz isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir sultan, delil indirmemiştir. Onlara tapanlar zanna ve nefislerin alçak hevesine uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Ayette geçen sultan, Allah'tan indirilen kitap anlamındadır ve Allah indinden onlara gelen hidayet odur. Nitekim Rum suresi 35. ayetinde şöyle buyurulur. Yoksa onlara bir sultan indirmişiz de o mu Allah'a ortak koştuklarının doğru olduğunu söylüyor. Mü'min 56. ayetinde de kendilerine gelmiş hiçbir sultan olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar yok mu? Onların göğüslerinde hiçbir zaman erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yoktur. İnsanoğluna hitaben de şöyle buyurmaktadır. İmdi benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için de dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Rabbim der, niçin beni kör haşrettin? Oysa ben görür idim. Allah buyurur ki, işte böyle. Sana da bizim ayetlerimiz geldi, sen onları unuttun. Bugün de sen öyle unutulursun. İşte israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha çetin ve daha süreklidir, daha kalıcıdır. Taha suresi 123-127. ayetler. Bunun izahı şöyle. Ya Allah'ın peygamberiyle gönderdiği şeyin hak olduğu kişi tarafından bilinir ama o bundan yüz çevirerek hevasına tabi olur. Ya da peygamberin getirdiğini terk ederken kendisinin hak üzere olduğunu zanneder ki bu takdirde o zanna tabi olmuştur. Hani az önce demişti ya İbn-i Teymi Rahimullah ya zan sebebiyle ya heva sebebiyle veya her ikisi birden. Birinci durumda olan hevasına tabidir. Her iki durumun bir arada olması, Yüce Allah birincileri nitelerken şöyle buyurmaktadır. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. En'am suresi 33. ayet. Vicdanları onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları inkar ettiler. Bak işte o bozguncuların sonu nasıl oldu. Neml suresi 14. ayet. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Bakara suresi 146. ayet. Yüce Allah hüsrana uğrayacaklar hakkında şöyle buyurmaktadır. Size yaptıkları işler bakımından ziyana uğrayanları söyleyeyim mi? Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa çıkan kimselerdir. Kehf suresi 103-105. ayet. Yani bu kimseler iyi bir şey yaptıklarını zannederek yaparlar. Allah Azze ve Celle bunları vasflarken en çok hüsrana, amel bakımından en çok hüsrana uğrayan, yani hem amel ediyor hem de amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanlardır diyor. Çünkü yaptığı zan üzere, delil üzere değil. Yine şöyle buyurmaktadır Fatır suresi 8. ayetinde. Kötü işi kendisine süslendirilip de onu güzel gören kimse, vehmine aldanmayarak kötü amelini güzel görmeyen, gerçeği gören kimse gibi olur mu? Birincisi, hakkı bildikleri halde ona tabi olmayan gazaba uğramışların durumudur. Bu durumda olanlar Yahudiler arasında vardır. İkincisi, bir ilme, bilgiye dayanmaksızın amel edenlerin durumudur. Allah Azze ve Celle En'am suresi 119. ayetinde şöyle buyurur. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak halkı saptırıyorlar. Hevalarına uyarak halkı saptırıyorlar. Kasas 50. ayetinde de Allah'tan bir yol gösterici olmadan yalnız kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Yani bir kimse Allah'tan bir delil üzere hareket etmediğinde heva ile hareket ediyordur. Bu da en sapık kimse olarak niteleniyor. Peygamberlere uymayanların her biri peşinden gidilmesi caiz olmayan birini taklit etmektedir. Basiretsiz ve bilinçsiz bir tercihle peygambere tabi olanların durumu da budur. Peygambere tabi olurken basiretsiz ve bilinçsiz bir tercihle tabi olan diyor. Zahir görünümü Müslümandır ama kalbine iman girmemiştir. Tıpkı kabirde kendisine Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir diye sorulduğunda bilmiyorum ama bir şeyler söylüyorlardı, ben de onları söylüyordum diyen kimse gibi. O zaman bu kimseye demirden bir külünk ile vurulacak ve o öyle bir çığlık atacak ki insanlar hariç her şey onun bu çığlığını duyacaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz fakat İslam olduk deyin, iman henüz kalplerinize girmedi. Hucurat 14. ayet. Kalbine iman girmediği halde görünüşte Müslüman olan kişi kınanmış mukallitlerdendir. Kınanmış mukallidin ki peşinden gidilmesi caiz olmayan birinin hevasına uyan kişidir. Allah'ın peygamberine itaati terk edip kendi efendi ve büyüklerine ya da kalbine iman girmediği halde görünürde peygambere uyan kişi olduğu ortaya çıkınca Yahudi ve Hristiyanların hepsiyle bu ümmetin münafıklarının kınanmış taklit üzere oldukları açıkça ortaya çıkmıştır. Bunu Mecmu'ul Fetava'nın 4. cildinde beyan eder İbn-i Teymiye. Hatibül Bağdadi Rahimullah dedi ki, sahabe iki görüş üzerinde ihtilaf ederlerse, birinin sözü diğerine karşı delil olmaz. Falan sahabe böyle diyor, filan sahabe böyle diyor. Bunlardan hiçbirisi diğerine karşı delil olmaz. İki gruptan birini taklit etmek de caiz değildir. Bilakis delile dönmek vaciptir. Şafii dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden farklı görüşler gelmişse, kitap ve sünnete en uygun olan alınır. Yani bu kitap ve sünnete arz edilir. Bunu El-Fakih ve Mütefakkih'te zikreder. İbn-i Azm da şöyle der. Çünkü Allah Teala, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi o arzusuna, hevasına göre konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Necm 3-4 ayetlerinde geçtiği gibi bu şekilde nitelendiriyor ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriata dair bütün sözlerinin gerçek ve şüphesiz olarak Allah'tan geldiği anlaşılır. Allah'tan gelen şeyde de ihtilaf olmaz. Çünkü ayette eğer o Kur'an Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Nisa 82. ayetinde böyle buyurulmuştur. Allah birbirinizle çekişmeyin ayetiyle, Enfal 46. ayetiyle bizlere tefrika ve ihtilafı yasaklar. Dolayısıyla sahabelerden her birine tabi olmamızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emretmesi imkansızdır. Çünkü sahabenin içerisinde birisinin helal kıldığını haram kılan bulunabilmektedir. Eğer durum böyle olsaydı, Semure bin Cündüp radıyallahu anh'a uyarak içkinin satışı helal olurdu. Ebu Talha radıyallahu anh'a uyarak oruçlunun dolu yemesi helal olurdu. Yani orucu bozulmazdı. Bunlar diğer sahabelere tabi olduğunda ise haram olmaktadır. Cinsel ilişkide boşanma olmazsa, Ali, Osman, Talha, Ebu Eyyub ve Ubey bin Kab radıyallahu anh'a göre gusül gerekmezken, Ayşe ve İbn Ömer radıyallahu anh'a göre gusül gerekirdi. Bütün bunlar bize sahih isnatlarla rivayet edilmiştir. Yani hepsi sahabelerin bu görüşleri bize sahih isnatlarla gelmiştir. Yani mezheplere daha gelmedik bakın. Sahabelerin bile bu ihtilaflı görüşlerinde bunları taklit etmek caiz değildir. İbn-i Azim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce ve sonraki dönemde sahabeden sadır olan sünnete isabet edemedikleri bazı görüşleri böylece uzunca teker teker zikreder ve sonra şöyle der. Nasıl olur da hem hata hem de isabet eden bir kavmi taklit etmemiz caiz olur. Bundan önce de ihtilafın kötülenmesi başlığı altında şöyle demiştir. Bize farz olan Kur'an'da Allah Azze ve Celle'den gelen, bize din kılınan İslam'a ve Allah Teala'nın dinin beyanı olarak emretmiş olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelenlere tabi olmamızdır. İhtilafa uymamız asla gerekmez. Nitekim bir topluluk yanlış yaparak ihtilafın rahmet olduğunu söylemişlerdir. Bu sözlerine de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen "Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz" sözünü delil getirmişlerdir. Bu hadis uydurulmuş bir batıldır. Günahkar kimseler bunu uydurmuşlardır. Bu husus çeşitli yönlerden kesindir. Birincisi, nakil bakımından sahih değildir. İkincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bir şeyi aynı zamanda emretmiş olması imkansızdır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rüya tabirinde hata ettiğini söylemiştir. Ömer radıyallahu anh'ı hicret konusundaki yorumunda hatalı bulmuştur. Ebu Senabil'i iddet hakkında verdiği bir fetvada hatalı bulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hata ettiklerini bildirdiği kimselere hata ettikleri konuda bizim tabi olmamızı emretmesi kesinlikle imkansız olan hususlardandır. O zaman hatayı emretmiş olurdu. Allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan beridirler. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların hata ettiklerini haber vermiştir. Hata edene uymamızı emretmesi de imkansızdır. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların rivayet ettikleri şeylere uymamızı emretmiş olabilir. Bu ise doğrudur. Çünkü sahabelerin, Allah hepsinden razı olsun, tamamı güvenilirdirler. Onlardan hangisi nakilde bulunsa naklettiği konuda hidayet üzeredirler. Üçüncüsü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem batıl söz söylemez. Bilakis onun sözü haktır. İsabet edenlerin yıldızlara benzetilmeleri fasit bir benzetmedir. Bu açık bir yalandır. Çünkü ceda yıldızına yönelmek isteyen seratan yıldızını arkasına almış olur ve yolu bulamaz. Bilakis daha çok sapar, fahiş bir hata yapar. Bütün yıldızlar her yola çıkarmaz. Zikredilen benzetme de batıldır. Bu sözün yalan olduğu ve hadisin uydurulmuş olduğu böylece açıkça ortaya çıkar. Kendisine delil ulaşan kimsenin veya delili araştırmaya gücü yeten kimsenin kim olursa olsun, alimlerden birini taklit etmesi veya delili terk etmesi caiz değildir. Alimler taklidi şöyle tarif ederler. Delili olmayan bir görüşe delilsiz olarak uymaktır. Taklidin haram olduğuna dair birçok naslar vardır. Müslümanın söylenen sözde delilini araştırması farzdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne teslim olunduğu gibi başka bir insanın sözüne de teslim olunamaz. Allah Azze ve Celle Araf suresi 3. ayetinde "Rabbinizden size indirilene uyun, ondan başka dostlara uymayın" buyurmuştur. Yani açıkça Allah ve Resulünden başkasına uymayı bu ayet yasaklamaktadır. Nisa 9. ayetinde "Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir" buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. "Size onlardan sonra sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi benim için havuz kuruluncaya kadar ayrılmadan gelecektir. Hadisten anlaşılan şudur. Kitap ve sünnetten başkasına sarılmak, alimlerden birinin görüşüne uyup delilsiz olarak taklit etmekle olur ve bu sapıklığa götürür. İbn Abdilber şöyle demiştir. Taklidi savunana denir ki, neden bunu savunmakla selefe muhalefet ediyorsun? Yani taklidi savunmak selefe aykırıdır. Selefin menhecine aykırıdır. Neden bunu yapmakla selefe muhalefet ediyorsun? Halbuki selef taklit etmezlerdi. Şayet, çünkü ben Allah Azze ve Celle'nin kitabının tevilini, tefsirini bilmiyorum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dair bilgim de yoktur. Bu yüzden benden daha iyi bileni taklit ederim derse ona denilir ki, alimler kitabın manasından ve sünnetin anlatılmasından dolayı herhangi bir şeyde icma etmişlerse bu konuda şüphe yoktur. Fakat o alimler taklit ettiğin şeyde ihtilaf etmişlerse bir kısmını bırakarak diğerlerini taklit etmekte senin delilin nedir? Onların hepsi de alimdirler ve belki de sözünden uzaklaştığın kimse, mezhebinde gittiğin kimseden daha alimdir veya daha isabetlidir. Eğer ben onun doğru olduğunu bildiğim için taklit ettim derse denilir ki, bunu kitap, sünnet yahut icmadan bir delil ile mi anladın? Şayet evet derse, iddia ettiği delil sebebiyle taklit etmiş olur ve kendisinden delil istenir. Eğer onu benden daha alim olduğu için taklit ettim derse denilir ki, senden daha alim olan herkes taklit et o halde. Çünkü elbette senden daha alim olan birçok kimse bulacaksın. O halde taklit ettiğin kimseyi tahsis etme. Tek bir kişiye tahsis etme. Yani taklidi sadece buna has kılma. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Burada kastedilen şudur. Taklit nas ve icma ile haramdır. Yani kitap sünnet delilleriyle ve icma ile haramdır. Müzeni Muhtasar adlı eserinin başlarında diyor ki, Muhtasar, Muhtasarul Müzeni diye meşhur İmam Şafii'nin eserinin özeti. Diyor ki, bu kitabı Şafii'nin ilminden ve taklit hakkındaki sözünün manasından özetledim. Maksadım, Şafii'nin ilmini ve sözünün manasını bilmek isteyene bunu okumak ve Şafii'nin kendisini ve başkasını taklit etmeyi yasakladığını ilan etmektir. Ta ki bu öğrenmeye istekli kimse artık bundan sonra dinine dikkat etsin ve kendisi için ihtiyatlı davransın. İbn-i Kayyım da Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini naklediyor. Ne beni, ne Maliki, ne Sevriye'yi, ne de Evzai'yi taklit etme. Fakat onların aldığı kaynaktan al. Yine İmam Ahmet, bir adamın dininde insanları taklit etmesi anlayışının kıtlığındandır demiştir. Bişr bin Velid, Ebu Hanife'nin meşhur talebesi Kadı Ebu Yusuf'tan, Ebu Hanife'nin şöyle dediğini naklediyor. Hiç kimseye nereden, hangi kaynaktan alıp söylediğimizi bilmedikçe bizim söylediğimizi söylemesi helal olmaz. Aynı şekilde Şafii'den sahih olarak nakledilen bir sözde Ebu Hanife şöyle demiştir. Şafii Ebu Hanife'den naklediyor. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden birini öğrendikten sonra artık onun o sünneti hiç kimsenin sözüyle terk edemeyeceği hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Kendisine Allah Resulü'nden bir hadis, sahih bir hadis ulaştığı zaman onu başka birisinin sözü sebebiyle terk edemeyeceği hususunda icma vardır diyor. İttifak etmiştir alimler. Yine Ebu Hanife'den tevatüren nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Bir mevzuda sahih bir hadis varsa benim sözümü duvara çarpın. Cafer el-Firyabi İmam Malik'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Kim Ömer bin Hattab'ın sözünü İbrahim en-Nehai'nin sözünden dolayı terk ederse onun tövbe etmesi istenir. İbrahim en-Nehai tabiinden çünkü. Ömer bin Hattab sahabeden. Ona denildi ki bu söz Nehai'nin sözü Ömer radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir dediler. Bunun üzerine İmam Malik şöyle dedi. O halde Malik'in tövbe etmesi gerekiyor. O halde ben yanlış söyledim. O zaman ben tövbe etmem gerekiyor diyor. Malik Ömer radıyallahu anh'ın sözünün terki hakkında böyle söylediğine göre kitap ve sünnetin terki hakkında acaba ne derdi? İbn Abdilber diyor ki sevgili kardeşim asılları muhafaza edip onlarla ilgilenmeye özen göster. Şunu iyice bil ki Kur'an ve sünneti muhafaza etmekle meşgul olan fukahanın sözlerine bakıp bunları içtihatlarına yardımcı, tetkik yollarına anahtar, birçok manaya yorumlanabilen, kapalı ifadelere tefsir olarak gören, mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri taklit edercesine imamlardan herhangi birini üzerinde hiç düşünmeksizin taklit etmeyen, yani herhangi bir imama bağlanmayan, alimlerin meşgul olduğu sünnetleri ezber ve anlama işinden uzak kalmayan, araştırma ve anlamalarda onları takip eden, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükranlarını sunan, çoğunluğu oluşturan doğru görüşlerden dolayı da onları takdir eden, ancak kendilerini görmedikleri gibi onları da hatalardan uzak görmeyen kişi, Selefi Salih'in yoluna tutunmuş, doğru yolu bulmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve sahabelerin yoluna tabi olmuş olur. Yani bu sözleriyle açıkça, yani özetle şunu demek istiyorum. Taklit etmeyen kimse, herhangi bir konuda alimleri taklit etmeyen, bilakis delillerin kendisiyle meşgul olan, fakat alimleri de hakaret etmeyip onlardan nasıl istifade edeceğini bilen bir kimse, yani sadece nasları anlama konusunda bu alimlerden istifade eden kimse, işte bu doğru yolu tutmuştur. Sahabenin de yolu budur diyor. Allah Resulü'nün sünneti bu şekildedir diyor. Bunun zıttı ise selefin yolunun dışındadır. Günümüzde işte her Müslüman bir mezhep sahibi olmalı, bir mezhebe uymalı diyenler kesinlikle selefin menhecinden uzak, batıl iddialarda bulunuyorlar. Biraz işi gevşek tutanlar, bunlardan biraz ehven olanlar ise şöyle derler. İşte mezhepleri taklit etmek vacip değil, caizdir derler. Yani taklidi caiz görürler. Eğer mezhep taklidi caiz olsaydı, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Ömer radıyallahu anh'ın veya diğer sahabeden ilim sahibi kimselerin de taklit edilmesi caiz olurdu. Selef böyle bir şey dememiştir. Bilakis taklidi tamamen reddetmişlerdir. O halde bu iddiaların sahiplerinin ancak saptırıcı, bidat davetçisi, yoldan çıkarıcı kimseler olduğunu bilmek gerekir. Bu iddialar menheçle alakalı hatalardır. Sapkınlıklardır. Allah Azze ve Celle dinini kemale erdirmiştir. Din tamamlanmıştır. İhtilafı caiz görenler, fırkalaşmayı caiz görenler, dinin, işte akide konusunda fırkalaşmak doğru değil ama fıkhi konularda fırka olabiliriz veya fıkhi konularda ihtilaf olabilir diyorlar. Bu ihtilaflarda karşı çıkılmaz diyorlar. Yani sanki Allah Azze ve Celle dini tamamladım derken, ben sizin akidenizi tamamladım, ameli boyutlar, fıkhi meseleler değil demiş gibi oluyorlar. Çünkü Allah katından indirilende ihtilaf olmaz, çelişki olmaz. O halde çelişki varsa, dört mezhebin dördü haktır diyen insan yalancıdır. Göz göre göre yalan söylüyor. Çünkü Allah katından gelende böyle ihtilaf olmaz. Ya o akide de. Fıkıhta ihtilafın delili nedir? Veya akide ve fıkıh diye ayırmanın delili nedir en başta? Yani hiçbir ameli mesele yoktur ki ucu akideye dayanmasın. Ameli meseleyi de bırak. Edeple alakalı bir konuda selefimiz küfre hüküm vermişlerdir. Harun Reşid'in huzurunda yemek yenilirken, tabi o dönem Kadı Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencisi. O da yemekte bulunuyor. Bir tane kodamanlardan birisi, kibirlerden birisi. Mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselam kabak yemeği severdi hadisi aktarılıyor. Bu kibirli şahıs da ben sevmem diyor. Ebu Yusuf bunun küfrüne ve boynunun vurulmasına fetva veriyor. Bakın, edep meselesi. Yani kimse kabağı sevmek zorunda değil. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'a karşı, onun sevgisine karşı sanki inat edercesine söylenen bu sözden dolayı küfrüne hükmetmiştir Ebu Yusuf. Bunun gibi örnekler çoktur. Mesela bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sakalı bırakma emrine karşı, işte halk arasında bazı cahiller söylüyorlar maalesef, İşte sakalda hayır olsa keçi de çıkmaz veya alt taraflarda çıkmaz gibi daha çirkin sözler söyleyenler var. Bu sözler elfaz-ı küfür kitaplarına bakın, akidede elfaz-ı küfür, yani kişiyi küfre sokan sözler meselelerine bakın, orada küfür olarak geçer. Ameli bir mesele mi, itikadi bir mesele mi? Yani her ameli meselede mutlaka itikatla bir bağlantı vardır. Bu sebeple ameli mesele, itikati mesele diye ayrım İbn Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi sonradan çıkmış bir bidattır. Din tamamlanmıştır. Fıkhi meseleleriyle, akidevi meseleleriyle tamamlanmıştır. Evet. Kendisini araştırmalardan uzak tutarak İbn Abdülber devam ediyor. Söylediklerimizden yüz çeviren, sünnetlere muhalif davranan, kendi bakış açısıyla bunları değerlendirmeye çalışan hem kendi sapmış hem de başkalarını saptırmıştır. Bütün bunları bilmeden fetvaya kalkışan kişi ise daha da kör, yolca daha da sapıktır. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste mezhepleri taklit caiz midir? Bu meseleye gireceğiz. Bugünlük sadece şunu söyleyelim mezhepler meselesinde. Allah Azze ve Celle defaatle Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde sizden öncekilerin dinlerini parça parça edip fırkalara bölündüğü gibi olmayın diye uyarda bulunuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben En'am suresi 159. ayetinde fırkalara, dinlerinde fırkalara ayrılanlarla, grup grup olanlarla senin hiçbir alakan yoktur, hiçbir bağlantın yoktur diyor. Bir kimse ben Hanefiyim, Şafiiyim, Malikiyim gibi sözleri, yani bu mezheplere nispeti caiz görüyorlar ya, böyle söylemekle kafirlere benzemiş olur. Yani gerçekte öyle değil. Adam diyor ki şimdi ya ben esasında diyor delil geldiği zaman, kitap ve sünnetten delil geldiği zaman o delile yine tabi olurum ama bir mezhebe nispet etmek zorundayım. İşte ben Şafiiyim diyor veya ben Hanbeliyim diyor. Kişinin sadece bu şekilde nispet etmesi dinde fırka fırka olmaktır. Onlara benzemektir. Gerçekten fırka fırka da olmuş olabilir. Gerçekten fırka fırka olduysa onlarla aynı hükmü giyer. Yani bizim hiçbir şekilde alaka kurmamamız gereken kimselerden olurlar. Ama sadece sözde bunu söylüyorsa ya yalan söylüyor veyahut da kafirlere benziyor bu sözüyle. Eğer senin yolun kitap ve sünnetten delil geldiği zaman ona tabi olmaksa bir Hanbeli olarak, bir Hanefiyim diyen de aynı şeyi söylüyorsa, tamam ben Hanefiyim ama kitap ve sünnetten delil geldiği zaman ona tabi olurum. Maliki de aynı şeyi söylüyor. Kitap ve sünnetten delil geldiği zaman ona tabi olurum ama Malikiyim. Farkınız ne? Farkınız ne? Niye sen Malikiyim diyorsun, o Hanbeliyim diyor, bu Şafiiyim diyor, öbürü Hanefiyim diyor. Fark ne? Hepiniz de kitap ve sünnetten gelen delile tabi oluyorsanız, bu isimlerle bölmenin manası ne? Sahabeye baktığınız zaman, İbn Abbas radıyallahu anh'dan mesela ve daha başkalarından da var. Birisi diyor ki ona, Alici misin, Muaviyeci misin? Yani Ali taraftarı mısın, Muaviye taraftarı mısın? Bu nasıl söz diyor, ben Muhammediyim. Yani ben Muhammedi bir Müslümanım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka tabi olunacak bir şey yoktur. Yine Selef'ten bu konuda gelen nakilleri araştırırsanız cemaatle ilgili eserlerde onlar şunu söylemişlerdir. Her kim kendini bir dine nispet ederse, bir fırkaya nispet ederse o İslam'dan başka bir dine nispet ediyordur kendini. Yani bunlar fırkalaşmaktır. Fırkalaşmakta en azından sadece söylemde kalıyorsa sadece kafirlere benzemeyi ifade eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. Bizim bu sebeple bu fırkalaşmalardan uzak durmamız lazım. Meselenin daha başka detayları var. Yani taklit genel olarak haramdır. Bir de özellikle mezhepleri taklit etme meselesi neyin nesidir? Allah izin verirse bir sonraki derste de bunu işleyelim. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Evet. Evet.
Bunlar cidden onların o mesele intisap ettiklerini gösteriyor, yoksa başkalarının tarafından onlara takılamışlar.
Şimdi öncelikle bizim şunu bilmemiz lazım. Allah'ın dininde deliller kitap ve sünnet. Yani bizden önce geçmiş salihler, alimler, bunlar bize kitap ve sünnet gibi hüccet olmazlar. Dolayısıyla onlar kendilerini bir mezhebe nispet etseler dahi, bu bizim için bir hüccet değildir. Birincisi burası. İkincisi, bunların mezheplerine nispet etmelerinin sebebi nedir? Bu araştırıldığı zaman şu ortaya çıkıyor. Mesela az önce zikrettiğimiz gibi Harun Reşit zamanında Ebu Hanife'nin öğrencisi Kadı Ebu Yusuf kadı tayin edilmiştir. Bu kadı tayin edilince yetkisi altında olan bütün yerlere Hanefi ekolünden, Ebu Hanife'nin ekolünü benimsemiş olan kimselerden kadılar tayin etti. Abbasiler zamanında. Sonra bundan sonra gelen kadı kendi mezhebine göre kadılar tayin etti. Bunlar hep tarihi belgelerle sabittir. Mesela Makrizi bunu El-Hettat'ta anlatır. Ondan sonra mesela Endülüs Emevi Devleti'nde Malikiler hüküm sürmüştür. Maliki mezhebi yayılmıştır. Önce Şafii'ymişti, sonra bir Maliki alim gidiyor, Malikiliği yayıyor. Maliki kadılar yayılıyor. Velhasıl dört mezhep devlet sahibi olmuş. Bugün meşhur olan dört mezhep devlet sahibi olmuş. Bulundukları yerlerde. Bunlardan sonra gelen bir başka Sebüktekin'di galiba, Selçuklulardan Sebüktekin, Mahmut Sebüktekin. Bu şöyle bir şey yayınlıyor, kanun yayınlıyor. Yani mütedavil olan, şimdiye kadar bağlısı, işte hükümet kanalıyla bağlısı olan bütün mezhepler bu dördüdür. Bu dört mezhepten dışında birine, kendisini nispet edene ne imamlık verdiler, ne müftülük verdiler, belli görevlere getirmediler. Hatta bu mezheplere aykırı fetva veren olduğu zaman onun sapıklığına hükmettiler. Sürgün edilmesine, hapsedilmesine kanunla hükmettiler. Bu sebeple Mahmut Sebüktekin'in kabrinde büyük azap gördüğüne dair rüyalar görülmüştür. O işin ayrı bir boyut. Bu sebep bir, devlet baskısıyla mezheplere hapsetme olmuş. Harun Reşit zamanında da olmuş. Mesela İmam Malik'e, biliyorsunuz o kıssayı. Ey imam diyor, izin ver diyor. Bakıyor ki Muvatta çok hoşuna gidiyor. Beldelere emredeyim diyor. Sadece bununla fetva versinler. İmam Malik karşı çıkıyor buna. Geniş olan bir şeyi bununla daraltmaya kalkma. Ben müsaade etmiyorum diyor İmam Malik. Yani bu şekilde bunu yapmışlar. Mezheplere indirgeme olayını. Ondan sonra bir halk baskısı. Yani halk sadece dört mezhebi biliyor dolayısıyla. Sonraki ilim ehli kendini mutlaka mezhepler veya taklit konusunda böyle tedirgin hareket etmeye mecbur hissetmişlerdir. Baskı hem yönetimden hem halk tabakasından. Öyle ki İmam Nevevi'nin öğrencisi Alaaddin el-Attar, fetvalarını derleyen alim, boynunda beraatnameyle gezermiş. Bu Müslümandır diye. Kadı İyaz'ın aleyhinde fetva verilmiştir. İbn-i Dakik el-İd, öğrencisi Kemalettin el-Utfubi'ye vefat edeceği zaman, hastalık zamanında, vefat hastalığında, onun yanına çağırıyor ve bir tomar kağıt istiyor. İşte o kağıda bir şeyler yazdı diyor ve şiltesinin altına koydu. Sakın diyor, ben ölmeden bunu açmayın. Vefat ettiği zaman, bu Kemalettin Utfivi, Tali'us Said diye bir İslam tarihi kitabı var. Bunun yazardır aynı zamanda, ilim ehlinden. Biz diyor, vefat ettiği zaman açtık diyor, şilteden aldık onu diyor. Baktık ki diyor, mezhep taklidinin haramına dair fetva. Hayatında açıklayamıyor. Gerçekten açıklayamamasında haklı sebepleri olabilir. Çünkü ölüm, sürgün, işkence bunlar söz konusu. Bazı kimseler bunu bu şekilde, mesela vefatlarından sonra olacak şekilde açıklamışlar. Yani ilim ehlinden pek çok nakiller var ki bunları Ahmet bin Muhammed el-Dihlevi'nin Tarihu Ehlil Hadis diye bir kitabını tercüme ettim. Hadis ehlinin tarihi diye. Burada bu mezhep belasının bu ümmete nasıl sirayet ettiğini ve nasıl işin içinden çıkılmaz hale aldığını böyle belgeleriyle, isnatlarıyla açıklamıştır ve mezhep taklidinin haram olduğunu, her Müslümanın ferdi olarak, münferit olarak, bağımsız olarak Kur'an ve sünnet naslarında ne anladıysa onunla amel etmesinin gerektiğine dair deliller zikretmiştir. Yani geçmiş zamanlarda bir zorunluluk sebebiyle bazılarının kendisini mezhebe nispet etmesi, Bununla beraber bakın İbn-i Teymiye gibi nadir de olsa cesaretli insanlar çıkmış, hapsi, işkenceyi göze almış, bu haramdır, caiz değildir diyen alimler de çıkmıştır. Yani geçmişteki zorunluluk günümüzde sanki olması gereken bir menheç gibi takdim edilirse, bu hakikati bilmemekten, selefin menhecini tanımamaktan kaynaklanır. Zaten bir sonraki derste eğer sığdırabilirsek, bu konuyla ilgili olarak ilim ehlinden bolca nakil yapacağız. Her asrın alimlerinden taklidin haramına dair, mezhep taklidinin batılına dair nakiller aktarmaya çalışacağız. Cümlemize. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek, illa şerikelek ve estağfurüke ve tuğbilek.